Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftaki sevgili konuğumuz Bilal Subaşı. Abi hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk, merhaba. İyiyim, siz nasılsınız?
İyiyiz biz de.
İyiyiz.
Hanginiz daha iyi?
Yani
ben çok iyiyim.
İyiyiz.
Falan dedim böyle. Ya ben bomba gibiyim. İyiyim. İşte çok güzel, yağmurlu bir pazardayız.
Evdeysen yani, güzel değil mi Arzu?
Çıkma yasağı olmasa da çıkmazdım aslında genelde. Böyle hoşuma gidiyor havalar. Tabii ki yani evi barkı olanlar için sorun yok ama diğer hayvanlar ve insanlara iyi dilekler diliyorum yani, ne diyeyim. Zor durumda olanlar da vardır tabii ki. Öyle, sen neler yapıyorsun? Eskişehir'den katılıyorsun. Nasıl geçiyor günler?
İyiyim. Aslında az önce düşündüm şöyle bir. Korona olumsuz bir sürü tarafı da var tabii de. Sokakta işte yaşam zor, şu bu. En çok müzisyenleri vurdu genel olarak düşününce. Ben tabii tek taraflı sadece müzikle uğraşmıyorum. O yüzden perspektif olarak bakınca aslında birçok insanın da biraz yüzleşmesini sağladı, benim açımdan da öyle. Yani zor şeyler var ama herkes galiba kendi yolunu çiziyor. Ben de o yüzden bu süreçte bayağı bir vakit bulabildim evde. İşte müzikle entegre olabilecek her işe biraz vakit ayırdım. O açıdan aslında benim 2020 ve 2021'in girişi aslında ilginç şekilde bayağı hayatıma katkı sağlayan bir yıl gibi.
Tabii, süper. Krizi fırsata çevirenlerdensin.
Çince hep derler ya, klasik. Çince'de kriz fırsat.
Evet.
Fırsat. Ya, yalan tabii de. Zorlanıyoruz ama bir şekilde onların olumsuz taraflarını bir çevirmeye çalıştım kendimce. Olabiliyor aslında, evet. Ama herkes için aynı şey geçerli değil. Zor geçiyor yine de, öyle demek daha doğru.
Tabii tabii.
Bu biraz şeyle de alakalı oldu galiba, değil mi? Koronadan önce de aslında bir freelance durumuna girmiştin Begüm ve sen. Sanırım onun da birazcık etkisi olmuştur bu güzelleşmede.
Tabii tabii, aslında biz alışmıştık bir manada şey gibi. Zaten bu sene 3'ün 4 oldu hatta. 4. sene falan aslında bizim ev hayatımız diye bir şey yok artık. Hı-hı. Her şey entegre. Yani müzik de onun içinde, çalışma hayatımızda arkadaşlarımız, misafirlerimiz. Hepsi, hı-hı, aslında birbiriyle artık bütün halde. O yüzden bir ona vakit ayırayım, buna vakit ayırayım. İş bitti işte 5 dakika şuna vakit ayırayım değil. Hepsi zaten hayatımızın içinde gidiyordu. Aslında bizim için neredeyse hiçbir şey değişmedi, öyle diyeyim.
Süper abi. Müzik dışında neler yapıyorsun?
Ben aslında grafik tasarımla ilgilendim bayağı bir süre. Şimdi daha çok...
Oo. Teşekkürler. Dördüncü konuğumuz Mac Mini bizlerle. Tiz
ya,
bir fa sesiyle girdi. Teşekkür ederiz.
Doğuş'un bakışını bana keşke verebilseydik ya. O kadar isterdim ki.
Ya benim bilgisayar patladı da onunla uğraşıyorum. Tamam, neyse,
hoş geldin Mac Mini, nasıl gidiyor diye ben de konuşuyormuşum değil mi?
Evet, çok pardon, çok pardon, devam edelim. Tamam.
Devam ediyoruz. Grafikle ilgileniyorsun abi. Anladığım kadarıyla bu home office hayatına biraz alışıksın.
Home office hayatına alışığım, evet ya. Hı-hı. Yani grafik tasarım benim çok da aşırı sevdiğim bir alan değil. O yüzden kaydırdım onu ben az daha. Videoya doğru kaydırdım. Hı hı. Saturn Bar diye uğraştığım bir ekip var zaten. Onların bir video klip sürecinde örnek veriyorum işte. Bu bütün videodaki animasyon öğeleri, efekt öğeleri daha doğrusu. Onların hepsini ben yaptım. Bir sene falan uğraşıp öğrenmek istemiştim mesela. Artık ben de o alana doğru kaydım. Aslında müzikle entegre gidiyor yine. Video ve ses arasında böyle bir alan buldum şimdi. Oraya doğru devam yani. Onun haricinde ekiplere, müzik ekiplerine zaten vakit ayırıyorum bol bol. Daha çok şimdi o da öyle diyebiliriz. Aslında artık video efekt işlerine doğru biraz yelken açtım.
Videonun sanki önü daha parlak gibi sesten ve müzikten. Yani zaten öyledir gibime geliyor da böyle sanki önümüzde daha da fazla bir parlaklık var gibi düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum sence Bilal? Görsel işlerin yani.
Yok, kesinlikle doğru. Hatta mesela şu an işte yine koronadan dolayı ortaya yeni çıkan bir şey var. Bu işte sanal gerçeklik olayı artık, hı hı, normalleşti. Örneğin şöyle bir sergi planı var. İstanbul Modern galiba bu sene öyle yapacak. Şehrin çeşitli bölgelerine kare kod gibi kodlar yerleştirip kişilerin telefonuyla gerçek bir sanat eseri görecek. Örnek veriyorum. Boğaz'a doğru telefonu çevirdiğinizde İşte orada sanal gerçeklikle oluşturulmuş bir boğazın arkasında sanat eseri göreceksiniz mesela. Şimdi o taraftan baktığınızda bu artık yani videonun hayatın zaten tamamen içinde. Yani illa her yerde hologram belki görmüyoruz belki ama artık her şey video üzerine dönüyor. Instagram bir mesela aslında onun için düşündüğünüzde bir alan. Herkes videosunu atıyor biz bir şekilde. Sadece o açıdan bakınca videonun zaten konserlerde bakıyorsunuz. Eskisi gibi bir sahne performansı beklemiyor insanlar. Arkada illa bir görsel şölen istiyorlar. Ben en son mesela Manowar'ın konserine gittim. Adamlar yani artık metal grubu ne yapabilir? Bence onu yapmalı zaten. Devasa sahne şovları hazırlamışlar. Müthişti. Iron Maiden gibi işte. Onlar çok önceden yapıyordu ama şimdi herkes yapıyor. Sadece işte baktığınızda elektronik müzik grupları yapmıyor. Herkes aslında bu alana doğru yöneldi. O yüzden videonun geleceği zaten kesinlikle hatta olması gereken yerde şu an. Bu sanal gerçeklik olayları da işte işin içine girdiği için bayağı bir bilim kurgu dünyasına gidiyor şu an o iş. Ben çok
evet, kesinlikle. Bir de teknolojinin gelişmesiyle en azından ben kendimden biliyorum. Belki yanlış öngörüyor olabilirim. Yani müzisyen biri olarak dışarıda çalıp stüdyolarda kayıt yaparken bir anda evde home stüdyolar oluşturup kendi kayıtlarımızı yapıp olayı büyütüp kendi kompozisyonlarımızı yazıp kaydedip mix bilmeden biraz mix öğrenip işte kompozisyon tutorialları indirip onları yapıp mixleyip sonra bir mastering'e bakıp ardından hadi şunları da güzel bir video ile birleştirsem nasıl olur falan diye böyle iğrenç video geçişleriyle benim kendi yaptığım videolar var, çok komik. Baktıkça o gelişimi de görüyor insan. Bu aralar böyle iMovie ile falan ilgileniyorum. Böyle bir efekt boyunca vay be falan oluyorum böyle. Çok o kadar mutlu ediyor ki beni böyle küçük sevinçler. Onu düşünüyorum ben de. Aslında o kadar farklı disiplinleri bir arada teknoloji aracılığıyla pratik edebiliyoruz ki böyle de bir kapanma süreci olunca.
Evet.
Ne bileyim, insan daha çok araştırıyor, hoşuna gidiyor. Yaptıkça yapısı geliyor herhalde. Tabii herkes de farklı çalışır ama ben kendi deneyimlerimi anlattım yani. O yüzden Doğuş'un dediği şeye getireceğim. Videonun geleceği çok parlak bence de. Ben öyle görüyorum yani.
Abi bir bilgi vereyim. MTV'de yayınlanan ilk şarkının adı nedir biliyor musunuz? Belki biliyorsunuzdur. Hemen söyleyeyim. Video Killed the Radio Star.
Evet.
Yani ilk şarkıdan direkt şey yapmışlar yani.
Mesaj.
Vay be.
Spoiler vermişler. Yani evet her şeye ulaşabiliyoruz ama bir taraftan da hani biraz da uzmanlık kazanarak mı ulaşsak diye düşünüyorum. Yani burada meclisten dışarı konuşuyorum ama mesela ben işte Özgür'den belki 5 kat daha kötü video geçişi yapıyorum. İşte bakıyorum görsele. Ondan sonra hiçbir göz eğitimim, hiçbir göz alışmışlığım yok. İşte formatları bilmiyorum, bir şey bilmiyorum falan. Bana güzel geliyor ama herhalde oldu falan deyip atıyorum. Yani bilmiyorum biraz daha. Ama gerçi yine bunun cevabı da internette. İnternetten yine her türlü şeyi öğrenebilirsin yani. Evet, kendi kendimi cevapladım.
Evet.
Onun bir de şöyle bir olayı da var. Şimdi mesela YouTube örneğinden gidelim. YouTube'da işte birçok mesela Net'te de klipler görüyoruz değil mi? İşte gerçekten kötü yani. Hani her anlamda kötü. Baktığında evet, bunun illa bir şeyi aramaya gerek yok. Şimdi ben bu işleri şöyle bakıyorum aslında. Bunu orada olmalı, onda bir sorun yok. Ama bunları filtreleyen unsurlar artık ortaya çıktı. Mesela yeni platformlar var. İşte duymuşsunuzdur. Gain diye yeni bir şey geldi. İşte Blue TV, Netflix. Bunların her biri aslında bir video platformu. Mesela eskiden ne vardı? İşte amatör müzisyenler için yarışmalar vardı, katılırdın. Şimdi öyle bir şeye ihtiyaç yok. YouTube aslında burası. Oradan sen seçilirsen zaten kullanıcılar eğer seni seçerse yükseltiyorlar. Ve daha kaliteli, daha profesyonel işlerde zaten baktığınız gibi şu an YouTube'dan ayrılıyor. O mecralara kayıyor mesela.
Evet.
Benim son zamanlarda hiç izlemediğim kalitede diziler bu Gain dediğim yeni platformda var. Bak mesela adamlar kendi reklamını yaptırdı bana şu an. Nasıl evet, yaptırdı? İçerik gerçekten iyi. Ve aslında yeni yeni kendini buluyor bu internetteki bu videoların dağılımı. Biraz da öyle bakmak lazım. YouTube bir çöplük gibi de olabilir ama o çöplükte neler var mesela?
Tabii.
Onun her zaman o yüzden olması bence çok iyi. Herkesin gelişim açısından bir sürü tutorial var ama mesela şöyle bir şey daha var. Bu tutorial dünyası da Udemy'ye kaydı örneğin. Çünkü evet, gitgide mecralar da profesyonellere işte filtreleme araçlarıyla yer veriyor mesela. Evet. O yüzden aslında dünyada şu an sosyalizm var. Kimse farkında değil. Çünkü emeği gerçekten karşılığını alabildiğin bir dünya sağladı internet. Şu an koronada bu daha da iyi anlaşılacak. çok fazla alan var ve müzik dünyasında sahne kısmından kazanılan paralar olmasa da yaşayamıyor insanlar, o doğru. Ama stream dediğimiz olaya da baktığınızda aslında gitgide adilleşmeye başlıyor. Yani A kişisi B kişisi arada olmadan kişi kendi gelirini oradan yaratabiliyor artık. Bence bu müzisyenler için aslında yeni başlayıp daha hızlı ilerletmek için bir araç. Türkiye'de eskiden örneğin bu sebepten vazgeçip bırakan çok insan var ama o kişinin şu an kazandığı bir 10 dolar 20 dolar bile onu motive ediyor bence.
Doğru.
Evet, motive konusunda haklısın. Abi senin müziğe başlangıç hikayen nasıl oldu? Biraz da oradan gidelim.
Çok eskilerden düşünürsek ben aslında bu işe şeye daldım öyle. Bir enstrüman merak edip onu deneye deneye başladım. İlk enstrümanım bas oldu, bas gitarı. Enstrümanı çalmak için aslında başladım. O zamanlar klasik işte metal gruplarımız kuruluyor. Grupta yer kalmadı çünkü biri diyor ben işte ritim gitaristim, ben solo gitaristim. Biri de zaten yastık dövüyor, davulcu olmuş. Bana da bas kaldı. Ben öyle öyle azım ettim. Mesela gittim işte 2 ay çalıştım daha o zaman 15 yaşında mıyım 16 mı? Gittim böyle SB Dreams bir bas gitarım vardı. 5 tane.
Vay be, bilmez miyim? Ben de basçıyım ya, oradan biliyorum. Direkt basa başlayan biri ilginç. Ben çünkü profesyonellerle bile konuştuğumda başka enstrümandan ne bileyim ben klavye ayaklığı olmadığı için basçı oldum. Stüdyoda belki hatırlarsan AVP derdik.
Aynen.
Teknopark'ın stüdyosu vardı. Orada klavye ayakta yoktu. Aa şu çok güzelmiş deyip başladım. Bu dipnotu geçiyoruz, sana devam ediyoruz. Ya yani direkt basla başlamam beni etkiledi. Devam et abi.
Yani bir şekilde bas gitara ilgim vardı. Böyle o zamanlar bilmiyorum belki bilirsiniz. Godsmack diye bir nu metal grubu vardı. Ben çok severdim. İşte onların basçısına falan böyle hayran olurdum. Böyle bas kornun basçısı işte böyle tepeye doğru tutardı. O aşağıya doğru. O adam böyle beni etkilemişti. Bir de çok da güzel bir Akrep Kral filmine galiba soundtrack'ti o. Çok da güzel bir klip vardı. Oradan da zaten etkilenmiştim. Evanescence falan dinliyorum bir de. Of. Neyse abi. Of.
Tam dikine bilekler kesiliyor evet. Falan.
Sonra
ben hala dinliyorum ya. Çok severim o
ben
tarzı
ya. Ben de seviyorum
ya.
İlk böyle ünlü olmadan önceki bir albümüm vardı Evanescence'ın. O çok güzeldi. Neyse işte basa öyle başladım, sonra metalci oldum işte iyice thrash falan bilmem ne derken cayır cayır işte basçı olmuşum. Ondan sonra şey oldu, üniversiteye Kütahya'da okudum ben. Üniversitede kendi Vox'un bir amfisi vardı arkadaşımın da, hala burada bende hatta. Vox'un çok güzel bir gitar amfisi vardı, onda da çok güzel bir ESP gitar vardı. Şunu bir kurcalayayım dedim böyle, oradan delay modunu açmış bir şey yapmış, ulan dedim ne güzel geliyor ses. Ben o zaman gitar zaten çalıyordum ama dedim yok bu iş başka bir dünya. Elektronik müziğe de ilgim arttı falan çünkü. Ben bir başladım. O başlayış hala işte elektro gitarı biraz farklı kullanmaya çalışan bir modda devam ediyorum. Bir taraftan da işte kayıt işlerine başladım o süreçlerde. Onlar da herhalde bir toplamda 10 yıl falan oldu. Artık prodüksiyon tarafıyla ilgileniyorum. Enstrüman olarak da hala gitar çok sevdiğim için elektro gitarı bol bol efektle harmanlayarak işte bir şeyler üretiyorum öyle işte. Esin'le tanışma sürecimiz de oradan mesela. Oktay bizim Oboan diye bir grubumuz vardı. Böyle deneysel bir şeyler yapıyorduk. Post rock öğeleri var. İşte psychedelic rock öğeleri var. Metal öğeleri var. İşte elektronik öğeler var. Doğuş vardı arkadaşımız.
Doğuş da bu arada konumuz olmuştu önceki bölümlerde. Doğuş Küçük.
Evet.
İsteyenler olursa ona da baksınlar.
Eskişehir'de aslında en elle tutulur başladığım iş oydu. Çünkü iyiydi, çok iyiydi ekip. Ekin vardı basta arkadaşımız. Oboan adıyla biz bir müzik grubu kurmuştuk işte. Asıl benim yoğunlaşan şeyler orada. O bütün dinlediğim, yaptığım müziklerin aslında harmanlandığı bir alan olmuştu o benim için. Video işine de ilk biz orada girdik. Biz 2014 yılındaydı herhalde ilk konserlerimizde. Bir arkada şarkılarımıza göre hep bir senaryo kurgulayıp o görselleri, görselci bir arkadaşımız vardı Burak Dikilitaş. O bize arkada canlı şey yapıyordu. Hikayeyi müzikle kurgusal olarak anlatıyorduk. Yani biz o zaman zaten hedeflediğimiz oydu. Ben hala aynı çizgide devam etmeye çalışıyorum.
Evet. Onun canlı olması çok. Piyote'de konser vermişlerdi. Onun canlı olması aslında beni de çok etkilemişti. Yani hem o konseri izliyorsun hem o sırada eş zamanlı olarak bir takım şeyler yapılıyor ve elektronik altyapıları da doğuş veriyordu grupta. O da ambiyans olarak yani çok gerçekten benim ya evet hani görsel, işitsel işte böyle daha da büyüğü olsa keşke o perdenin bir böyle salon giydirme gibi bir şey olsa falan gibi çok kafa yormuştuk aslında o dönemlerde de. O yüzden o özellikle Bilal'de ve hani o ekipte aslında benim çok hoşuma giden şey, sonra doğuşta hatta bunu yapmak istediğini falan konuştuk. Ekipte çok hoşuma giden şey şuydu. Sadece böyle işte virtüözite ya da müziğin ön planda olması değil, aslında her şeyin eşit olarak kıymet bulması, yani öyle bir performans muhabbeti vardı. O çok kıymetliydi.
Şimdi Esin çok güzel yorumladı. Zaten ismimiz de aslında onu anlatan bir şeydi. Birazcık orayla da bağlantılı. O bu an. Biz aslında yani işte bu an. Yani kurarken yani doğaçlamayı aslında o şekilde ifade etmek istemiştik. Çok da müziği birbirinden uzak tutmadan, her şeyin görsellerinin de birbiriyle birleştiği bir müzik. Anlık bir deneyim yaşatalım. Biz örnek veriyorum. Anadolu Üniversitesi'nin bir öğrenci kulübünün olduğu bina var. O binanın tavanı çok yüksek. Orada bir sergi açılışı gibi bir şey de biz çaldık bir kere. Oraya göre mesela formumuzu değiştirmiştik. Daha işte Oktay örneğin daha yavaş çalıyordu. Basçımız ona göre daha ağır akıyordu. Mekana göre şekillenebilen bir yapıydı mesela. Böyle de bir şey bu.
Ya sonra Oba'nın, Oba'ndan sonra neler oldu?
Oba, bu arada Oba'nın müziklerini ben şey dinledim, şeye çok benzettim. Agolok diye bir metal grubu var. Esin sana da paslamıştım, evet. Ama şöyle, sizin çok daha sertiniz, sizin çok daha işte çünkü brutal vokalli haliniz falan gibi böyle.
Ama merak ettim.
Ve onlar da böyle çok ambiyans sesleri ve şeyleri, hafif psikodelik şeyleri de kullanarak böyle şarkıları böyle zaten. Benim için bir şarkı değil, bir deneyim. 15-20 dakikalık parçalar üretiyorlar genelde. Ve 15-20 dakika boyunca böyle o hikayenin içinde gidiyorsun, ilerliyorsun. O yüzden böyle çok şey geldi kafama. Örtüştürebildim yani sizin müziğinizle dinlerken de oldu o.
Ben çok merak ettim ya onları. Hatta not alacağım.
Agolloç. CH'de yazıyor. Pek de bilinmiyor böyle. Dağılmış falan böyle ama benim favori grubumdur yani.
Ya benim eskiden işte metalciyken öyle bir arkadaşım vardı. Bilal bak bir grup buldum, hiç kimse dinlemiyor daha, tamam mı? Adam underground grup dedektifiydi. Böyle o zaman bir de şeyde Aksaray'da böyle köprüsünde MP3'ler satılıyor. Rus MP3'leri. Oralardan buluyordu. Böyle herif arşiv tarıyordu. Adam gibi black metal hayranı kimse görmedim.
Ya bunalti.com diye bir site vardı abi. Efsaneydi ya. Bak internet mesela kafeye gidip diskografi indirirdim grupları böyle yani.
Ruslar çok aktifti ya. Ben hep Rus arşivinden buluyordum. Aynen öyle.
Evet ya.
Bak bir de şu var. İnternetin ilk aslında popüler olduğu yıllarda metalcilerin çok daha ağırlığı vardı. Şimdi baktığınızda internet artık o tarz arşivleri bulmanın çok da kolay olmadığı bir yer. Değişti çünkü stream'e döndü her şey.
Tabii evet. Spotify'da varsa dinliyorsun.
Ama ben hala bloglardan bir sürü şey buluyorum tezle ilgili. Yani böyle işte 13 yıl önce falan böyle bir sürü işte linkler vermişler falan. Bazı linkler çalışmıyor artık falan ama hani böyle adamlar gerçekten sayfa sayfa, yani şimdi o adamlara tez yazdırsan müthiş bir altyapı var yani, onları kopyalar. Bazıları o kadar güzel yazmış ki sadece işte bazı şeyler böyle işte Ç yerine CH yazılmış, işte V yerine W falan. O şeyleri görüyorsun ama şahane bir birikim yani.
Forum yazım stili başka tabii. APA 6 değil yani. Başka yazıyorlar.
kendi jargonları vardı ya, değil mi? Bir de şey.
Evet.
Benim bir arkadaşım metal müzik üzerine, o da yüksek lisans yapmıştı. Seninki de öyle bir şey galiba, değil mi Esin?
Evet, öyle bir şeyler olacak.
Ama gerçekten bunu akademik anlamda araştırmak bence süper. Bir sürü hem kaynak bulacaksın hem de şöyle elle tutulur bir çalışma aslında lazım bence.
Ya amacımız şu, akademiyi ele geçirmek. Böyle hopbidi zipbidi konularla işte metaldir, raptir, cartürtür ele geçirip klasik batı müziği falan gibi böyle klasik türleri def etmek gibi gizli bir amacımız var.
Bence Azim iyidir. Benim yine İstanbul'da bir arkadaşım vardı, İbrahim Birdal. Çok iyi de bir gitarist de o. Ya adam, ben elektro gitarı öğrenmek istiyorum ya dedi. Hani bu kadar yani. Ve gerçekten çok iyi bir elektro gitarist hala. Ve okulda, üniversitede o eğitimi almak istedi mesela. Niye elektro gitarla ilgili eğitim alamayayım gibisinden. Yanlış hatırlamıyorsam o Kocaeli Üniversitesi'nde ona benzer bir tez de yazdı. Ona benzer bir gelişme oldu orada ama tam ne olduğunu bilmiyorum. Sanki elektro gitar eğitimiyle alakalı bir şey, bir çalışma yapıyor şu an. Akademik anlamda. Öyle bir bölüm süper açtırmaya abi mı çalışıyor, ne yapıyor? Çünkü kendisi bayağı elektro gitar üzerine master yapıyor ve onunla ilgili eğitim veriyor. Onu yapmak istiyor mesela.
Tabii, tabii ya, çok kıymetli.
Ben de onu yapmaya çalışıyorum işte. Yani.
Ha, seninki de elektrik... böyle.
Ben elektrik bası üzerine zaten basçıyım. Bas okumak için İstanbul'a geldim. Hı hı. Yıldız Teknik'ten mezun oldum. Müzik toplulukları bölümünden.
Evet.
Yüksek lisansta da elektrik basla ilgili ilk akademik tezi literatüre yazma şansına eriştim. Tabii oo, bu çok iddialı iyi, konuşmuyorum. Onu yollarım bilmiyorum. Okursunuz. Yani bir müzikolog gibi yazamıyoruz tabii ki ama arkadaşlarımız gibi. Daha çok yolumuz var ama o araştırma heyecanı, o çok güzel bir heyecan. Şimdi doktoradayım. Bu konunun çok gelişmiş bir versiyonunu doktora tezimde yayınlamayı düşünüyorum. Onu da kitaba çevirmeyi düşünüyorum. Umarım bu boşlukta dolmuş olur.
Vallahi çok süper. Ben isterim. Okumayı, hı-hı, çok isterim. Ne güzel
tabii, tabii
bak.
Abi yollarım ya.
O süper. İşte bizim neslin o çektiği çileler vardı işte. Metalci neslin. Kaynak eksikliği. Türkçe kaynak eksikliği. Yani hala çok fazla var ama bir şekilde doluyor, hı-hı, ama bak. Çünkü niye artık örneğin o dönemler o enstrümanı belki merak eden insan şimdi onun üzerine doktora tezi yapıyor.
Yani. Tabii. Öyle bir şeye geliyor nokta. Dediğin gibi o. Ya tabii şeyin de bir sorumluluğu oluyor insanda. Yani sonuç olarak ilk çalışılan konularda çeviri yaparken insan 10 kere falan dikkat etmek istiyor. Öyle hatalar çok var mesela benim yüksek lisans tezimde. Hmm. Zamanla okudukça, insan içine girdikçe ve İngilizcesi daha da ilerledikçe bunları anlıyor ve mesela bir kompozisyon kitabını çeviriyoruz bir tane çok kıymetli müzikoloji hocasıyla. Hı hı. Yani şimdi çeviriyoruz kitabı, yıllardır konservatuvardan geldik, müzik okuyoruz falan filan ama olay öyleydi. Şimdi bir kelime var abi, onun İngilizce, o kelime ve İngilizce tınlıyor, onun yok karşılığı yani, çeviremiyorsun. Ve orada şey oluyorsun, böyle bir duruyor olay bir kelimeden dolayı, iki hafta düşünüyorsun falan, o muydu, yazıyorsun böyle mükemmeliyetçi hocalardan. Böyle yani kitaba şöyle bir hologram koyup falan yapan bir surat olması lazım yani. O kelimenin karşılığı o çünkü yazamıyorsun yani.
Tıngırdamaç.
Mesela çok detaylandırmayayım. Evet. Mesela yani adam oraya şimdi sound yazıyor. Şimdi ses diye çevirirsin de sound. Bir sürü farklı ses çeşidi var. Kime göre sound, neye göre sound?
Ya, sound yani işte. Artist vardı ya. Sound artist de ses sanatçısı olarak çevirmek.
Tabii tabii yani. Bir şeyler oluyor. Öyle şeyler oluyor ama tabii şimdi herkes, jenerasyonlar, okullar, yani jenerasyonlar değiştikçe bu konuyu merak eden insanlar böyle mecralar, okullar buldukça daha da kendi şeylerini yayınlayabiliyorlar. Tabii internetin burada da çok güzel bir durumu var. Mesela o bahsettiğin şeyi ben de çok yararlı görüyorum. Çünkü ne bileyim, ben yüksek lisans tezime oturdum evde, okulun işte kütüphane IP'sine bağlanıp aslanlar gibi okula hiç gitmeden tez yazdım. O kadar rahattı ki yani. O kütüphaneye git, tabii ki yazılı kaynak için bulmak gerekiyor ama bu kaynakların çoğu ülkede olmadığı için internetten sömürmek gerekiyor. İyi yanları var. Bilgi kirliliği olarak kötü yanları da var.
Ya ama bir de işte kaynak böyle taramanın CTRL-F kısa yolu ya. Lütfen bunu biraz övsek şurada. Yani bir noktadan, evet, sonra artık kitapta böyle o işte şeyleri bulabilmek bilmem ne falan değil de işte PDF mümkünse birazcık, evet, da işte CTRL-F ile ana kelimeyi aramak falan. Bir önceki söylediğinde de şeye getireceğim. Şimdi mesela şöyle bir şey oluyor bende, daha böyle underground bir şey üstüne akademik bir şey yazınca, yazmayı, hı-hı, hedefleyince, atıyorum işte az önce bahsettiğin şey, riff diye bir şey görüyorsun orada. İşte Doğuş'a yazdım. Oğlum dedim, şimdi bu riff'i ben kendime göre anlatabilirim. Ama akademik bir şey yazdığın için riff'in ne olduğunu akademik bir kaynaktan paylaşman gerekiyor. Forumdan paylaşamıyorsun yani.
Ya tabii yani orada Grow Music Dictionary'e bakacaksın. Riff neymiş, oradan onu yazacaksın falan,
evet,
filan.
İlk
basic
mesela,
başlaman lazım.
Şey, aha, diyor, Batı müziğindeki ostinato'ya denk gelir diyor şimdi. Ayda diyorsun lan.
Yani karışır.
Tam çeviremiyorsun. Bir de neden metaldeki bir şeyi batı müziğine refere edeyim diyorsun falan böyle. Bir de birazcık belki her şeyi Türkçeleştirmek böyle şeylerde çok da iyi olmayabilir yani. Hani artık oturmuş bir şeyi o haliyle almak. Hani yine açıklarsın tabii bir yıldız atıp dipnotta bilmem ne de falan ama o zamana kadar oturmuş haliyle almak belki birazcık daha o alana meyilli olan ama bunu hani akademik bir çalışmadan da feyz almak isteyenler okuduğunda daha net bir şekilde anlayabilir. Yoksa riff'i istediğin kadar sen işte örüntü de motif de bilmem ne riff gibi tınlamıyor yani. Riff evet. Riff. Yani öyle
yani bu durumda şey nasıl bir yerden gelindiği de çok önemli. Şimdi sonuç olarak batı tabanlı bir enstrümanla ilgili bir şey yazdığın için ya gidip herkes Amerikan Koleji'nden mezun olsun demiyorum ama altyapısı sağlam olarak gelip bu dilde eğitim alan insanlar o alanda çok daha iyi doğru çevirileri yapabiliyorlar veya gidip orada eğitim görüp gelmiş insanlar. Ya da şey tam tersini düşünelim. Yani işte adam bir taksim çalıyor, bir açış yapıyor bağlamayla. Ya çok içten çaldı ya. Çok içten diye yazamazsın onu mesela İngilizce gibi düşün yani. O da orada ya sen ben anlarız birazcık da böyle sosyolojik şeylerde içinde olmak da daha anlaşılacak şeyler. Tabii, ama zamanla şeyde... kaynaklar arttıkça ya bu açıklamalar daha iyi yapılabilir.
Tabii Mimar Sinan'dan gelen hocalar, işte Ebru hocalar falan Özgür hatırlarsın. Mesela onlar çok bir Türkçeleşmeye gitmişlerdi solfejde.
Hatırlamıyorum falan dedim ben almışlar. Silmişim. Hatırlamıyorum misin?
Mesela,
hatırlatma.
Ya apajatür diye öğrendiğimiz bir şeyi abantı olarak görmüştük. Evet. Abantı mı falan böyle. Ya iki yıl bile sen onu apajatür olarak öğrensen ne bileyim. İşte Fransız bilmem nesiyle bir eğitim alıyorsun. Abantı nedir ya tam olarak falan. Yani bilen birine söylesen bile abantıyı çıkaramayacak yani anladın mı? Öyle bir sıkıntı
yani. Ya işte diyor. Onlar da kendi bizim ekollerimizi yaratmaya çalışıyorlar falan filan. Şimdi kolay neyse oluyor konservatuara ya. Bağlamıyoruz.
Ara gelsin onları.
Peki Satürn Bar'a bağlayalım tutmaz. Hadi.
Satürn Bar'a bağlayalım o zaman konuyu. Niye yabancı grup ismi koydunuz diyeyim.
Neden yabancı grup ismi koydunuz Bilal Subaşı?
Böyle Siri gibi tekrarlıyor.
Biz şimdi şey Satürn Bar'a geçiş şöyle işte elektronik müzik hayatımızın hep zaten içinde artık olacak bir şekilde. Ben onu zaten seviyordum. Nasıl harmanlarız? Doğa diye arkadaşım var. Onunla beraber o da piyano partisyonları yazardı. Güzel şeyler yazıyor. Beraber bir deneyelim dedik. Benim akustik bir şeyler tınlamıştım falan. Kalbimde diye ilk şarkımız var işte. Dedik bu olacak gibi falan. Bir de synthwave müziğe ağırlığımız da var o sıralar. İşte bol bol böyle Logic Pro'dan synth tonları deniyoruz bir şeyler falan. Ben zaten evet. Çok severim eskiden beri Modern Talking diye. Ondan sonra işte ona benzer bir sürü sevdiğim tonlar vardı. Kullanmak istediğim tonlar böyle. Deneyeyim bakayım şunları dedim. Baktım arpejiyatörler falan acayip hoşuma gidiyor. Biz sonra aldık bir tane şarkıyı bayağı büyüttük, yürüttük. Sonra baktık güzel gidiyor lan bir de ben bunu bir okusam mı? Sonra bir de okudum of. Bu Dandik MX Selim'le okumuştum hala onu kullanıyorum. Sonra işte baktık oluyor bu iş. 2-3 derken bayağı bir şarkı sonra yapmaya başladık. Elektronik müziğe biraz daha bu açıdan bakalım dedik. Aslında biz analogla yine harmanladığımız bir iş var ortada. Synthwave de diyebiliriz. Elektronik rock da diyebiliriz. Çünkü yani benim ana enstrümanım hala elektro gitar ve çalmayı da seviyorum. O yüzden yine onun da bölüm bölüm kendini hissettirdiği ve bol bol işte piyano partisyonları da olan bir synthesizer'ların daha ağırlıkta olduğu bir müzik aslında şu an Satürn Bar.
Anladım.
Onu biraz daha şimdi geliştirmeye çalışacağız. Bir tane klip hazırladık ona, bir ilk şarkımıza. Klipte de yine şarkıların türüyle alakalı olarak bilim kurgu öğeleri var bol bol. Onu da yayınladık. Biraz daha bakalım işte işi geliştirmenin derdindeyiz aslında. Çünkü bu da güzel bir proje gidiyor.
Evet. Abi geri dönüşler nasıl oldu ilk şeyinizden, klibinizden sonra? Yani çünkü retrowave, synthwave gibi akımlar bu aralar geçtiğimiz son 2-3 sene içerisinde bayağı bir beğeni gördü aslında. Yani işte kimi diyebilir? Limpesto falan tarzı çok yapıyorlar işte. Educated'ın bir tane parçası aynen vardı. Ben böyle saatlerce dinledim o parçayı falan böyle. Yani hoş da bir tür aslında. Birazcık geçmişe de 80'lere de bir göndermeleri bol. Sound göndermeleri bol. Sizin geri dönüşleriniz nasıl oldu?
Ya biz bunun işte bu, o retro tarafını zaten seviyorduk. Onu seven insanlara ulaşmak zor olmadı o yüzden.
Evet.
Klip zaten şarkıdan bir yıl sonra çıktı ama şarkının geri dönüşleri çok olumlu olunca biz aslında biraz daha motive olduk, öyle diyebiliriz. Bayağı hani şarkıdaki aslında o pozitif yönle ilgilenen kişiler mesela bize şöyle mesaj atanlar oldu. Hayatımın en zor yılını işte şarkının sayesinde atlattım. Bayağı terapi gibi kullanmışlar. Gerçekten öyle olumlu dönüşler de olunca biz şaşırdık. Çünkü aslında benim biraz Esin daha iyi biliyor. Anlatırken zaten biraz duygulu bir şey anlatmayı vermeye çalışmıştım. O şarkıda da yani o tarafı gören insanlar da mutlu etti beni. Çünkü o gerçekten umut dolu bir şarkı. Ama hı-hı, baktığında biraz şey tuhaf yani. Hissiyatı, atmosferi biraz değişken. Ama ağır basan umut da örnek veriyorum. Buna benzer yönlerden dönüş de çok gelince. İşin zaten estetik tarafıyla ilgili hep zaten o geçmişe yakınlık kurdurması zaten herkesin en çok aslında sevme sebebi. Yani 80'li yıllarda ve 90'lı yıllarda genç olan kişiler o şarkının burası aa ne güzel diyor. Çünkü niye? Belki bir işte Modern Talking şarkısında belki onu duydu. Ya da işte Ace of Base şarkısında belki ona benzer bir ritim duydu. İki kuşak arasında da sevenimiz çok mesela o yüzden. Ama biz genel olarak sadece işte synthwave'in ve retrowave'in bir kısmından etkilenen bir albüm aslında denedik. Yani tamamen onu yapmak hı-hı istemiyoruz hiçbir zaman.
Evet, evet. Zaten elektro gitar da biraz o açıdan renklendiriyor müziğinizi. Yani eğer sadece synth'ler ve işte drum kit'lerden falan synth basslardan oluşsa belki tam retrowave diyebilirdik ama evet, senin de elektro gitarınla birazcık daha farklı kanallara, farklı yerlere çekiliyor müziğiniz gibi.
Evet, tam olarak bizim de planladığımız aslında o. İlla bu sefer şey kısır döngüye giriyor iş. Yani o tarzın içerisinde kalmaya çalışmak oluyor. Biz o zaman yansıtmak istediğimiz şeyi biraz törpülemiş oluyoruz. O yanlışa düşmek istemedik. Ama genel olarak tarz anlamında düşünürsek elektronik rock daha geniş bizim için ve aslında uygun. Artık elektronik müzik deyince çok fazla dal var. Yani hangi birini söyleyeceksin ki? Sen ne dinliyorsun? Eskiden vardı işte atmosferik melodik black metal. Elektronik müzik de o seviyeye gidiyor. Yani çok fazla ayrışmalar falan var. Onun yerine galiba artık şeyle bir müzik grubunun tarzıyla değil de ismiyle aslında anılmaya başlanacak gibi geliyor bana. Bu belediye başkanları nasıl ismi markaya çevirerek kazandılar. O durum müzik dünyasında da bence var. Artık müzik grubu değil de marka oluyorsun gitgide. Kişi seni müziğinle tanımlıyor. Yani örneğin Büyük Ev Ablu Kadın'ın müziği nedir tanımına yorum yapmaya uğraşmıyorum. Al dinle işte grubu dinleyen anlıyor gibisinden. Bunun da hı-hı, bunun da bir önemi kalmıyor günümüzde bence. Ben bundan da memnunum bu arada. Eskiden çok çünkü yargılardım. Rapçileri eleştirirdim şu bu. Gerek yok. Güzel müzik var yani. Gerçekten güzel şeyler. Hissiyatı da güzel. Hoşuma da gidiyor. Bu aslında her şeyi akademik yorumlamaya gerek yok. Eskiden çok yapardık onu.
Evet. Yani demek ki Bilal'in anksiyetesi yok. Bir soru soramayacağız ben de sadece.
Var var olmaz mı? Sor. Anksiyete.
Şimdi Bilal'e şimdi sorsak bir yarım saatlik anksiyete çıkar şuradan.
Abi hemen o zaman topu veriyoruz sana. Programımızın kült sorusu. Yaşadığın anksiyeteli dönemler, müzik, grafik tasarım neyle ilgili?
Mesela
aklına gelen.
Asansördeyim. 0-1 arası şey 1 ve 0 arasında asla hayatımla ilgili önemli bir konu hakkında konuşmak istemiyorum. Eğer eşim orada bana öyle bir şey soruyorsa ona cevaplamak istemiyorum. Ondan kaçmaya çalışıyorum. Ve en son tembihledim. Birinci kattan sıfıra inerken lütfen bana işte ciddi, ciddi sorular sorma. Yani onları orada konuşamam. Tabii.
Belki giriş katı bir daire daha iyi olmaz mı diye, değil mi?
Ev 8. kat abi.
Bir de anladım. Yani 1'den 0'a kadar şey
1 ile 0 arasında hayatımla ilgili önemli bir soruya cevap vermem asansörde.
Anladım. Orada anksiyeteli hissettiğin için mi bunu?
Evet,
vermiyorsun?
O bana gerçekten bir anksiyete yaratıyor. Böyle bir elim ayağıma dolanıyor.
Sonra bunu bildiğimiz iyi oldu abi. Eğer bir gün asansöre binersek senle ki aklımızda olsun yani.
1 ve 0 arasında tabii asla konuşmayın.
Yürüyen merdivende de oluyor mu peki bu?
Yürüyen merdivende eskiden şey oluyordu. O işte tam son inme aşaması var ya, oradan indiğinde o hız farkından dolayı şöyle bir sarsılıyorsun ya. o da rahatsız edici ama o artık yok mesela. Ben de aslında anksiyeteden ziyade böyle minnak ufak şeyler, Umut Sarıkaya benzeri böyle şeyler var. Hani ufak detaylar var böyle takıldığım. Ne bileyim işte, herkesin var illa. Serçe parmağımı mesela şeye çarpmamak için oraya her geldiğimde mesela gergin hissederim. İşte o eşyanın yanına geldiğimde. Yani ya parmağımı çarparsam. Çünkü çok acıyor. Müzik alanında mesela kayıt sırasında var. Rahatsız olduğum şeyler oluyor mesela. Örnek veriyorum işte kulaklığı takmışım, gitarı koyup çalacağım, kulaklığın kablosu üstte kalıyor mesela. Ona sinir olup mesela dakikalarca onunla mesela vakit geçirdiğim de oluyor.
Ama kayıt esnasında oluyor mu peki?
Kayıt esnasında
çalarken, bir şey kaydederken.
Hep var şöyle, yani nasıl diyeyim işte, ya orayı çalamazsam algısıyla başladığımda o kayıt zaten 7-8-9 parttan sonra ancak düzgün oluyor. Bir şekilde anladım. Her başladığımda ya çalamazsamla başlıyorum aslında. O ama benim yeni denediğim birkaç teknikle hayatımda da çok yaptığıma karar verdim. Herhangi bir işe başlayınca olumsuz düşünüyormuşuz. Hepimiz yapabiliyormuşuz. Ve onu değiştirmeye başlayınca değişiyor harbiden. Harbiden o zaman başlarken kötü çalmıyorsun. Ya da harbiden o yemeği güzel yapabiliyorsun. Bilmem ne bilmem ne. Kendini yanlış işte şartlayınca oluyor galiba. Ama oluyor maalesef. O enstrümanı düzgün çalamazsam. Şimdi bana yıllar önce isim bir anlatmıştı benzer hikayesini. Piyano başında mesela çok rahat hissedemediğini. Şimdi insanın bu hayatına yayılabiliyor işte. O zaman tabii. Onu bırakacaksın. Yapacak bir şey yok yani. Öyle durumlarla ben daha çok mücadele ediyorum. O yüzden ağır bir baktığımda hayatımı ele geçirmiş bir anksiyetem azaldı. Yani kalmadı diyemem ama.
Çok iyi abi. Sen kendi kendinin şeyi olmuşsun. Antidepresanı olmuşsun. Çok sevindim buna.
Sizde neler var bakayım?
Abi onu boşver de ben bir şey soracağım sana. Sizin şeyi böyle direkt kendim pas geçiyorum. Bu arada bende anksiyete olmadığı için direkt pas geçtim onu yani. Ben grubun anksiyetesi elemanı olduğum için.
Programın adı güzel oturdu bence ya. Tabii anksiyete ile alakası olmak zorunda değil canım.
Evet ya, şey Satürn'ün albüm görselini Selin Çınar hazırladı herhalde.
Aynen, Selin yaptı onları.
Evet, o da bayağı güzel yani. Ve Selin'i ben birebir tanımıyorum tabii ki ama şeylerden takip ediyorum. Yaptığı işlerden ve özellikle de hani hem albüm kapakları olsun hem işte yaptığı çalışmalar olsun falan bayağı da parlamış. Yine konuşmanın başına geliyor çünkü kendine çok özgü bir kalemi var. Kendine özgü çizimler yapıyor. Aynen. Ve bunu da çok iyi oturttu ve artık piyasada gördüğümüz işi böyle Selin Çınar'ın işi falan diyebiliyoruz. O açıdan da bayağı güzel. Siz tanışıyor musunuz? Eskişehir'de o da galiba sanırsam.
Evet, biz Selin'le arkadaşız şeyden, siz söyleyin adını. Ben daha önce işte grafik tasarım işi yapıyordum demiştim ya. Oradan işte bir tanışıklığımız vardı. Selin şeyden, siz söyleyin, Anadolu Üniversitesi'nden mezun. Kalemi falan iyiydi. Biz onu zaten ilk başta Doğa'yla, ekip arkadaşımla biz Satürn Bar'ın ilk şarkısını yayınlayacağımızda dedik zaten. Tarzını da beğeniyoruz. Selin'le mi konuşsak falan. Selin beğendi. Hoşuna gitti onu da. Öyle bir bizim düşündüğümüz şeyi de çok güzelce anlatmış oldu. Aslında bizim iki albüm kapağını biz Selin'le çalıştık. O iki albüm kapağının toplamı müzik klibimizin hikayesini anlatıyor aslında. Yani biz şimdi şöyle bir projemiz var. Yani daha vakit bulamadık ona. Bir kartonet CD hazırlayacağız. O CD'de de iki albüm kapağını da poster boyutunda koyarak arkasında da hikayesini anlattığımız bir şeyimiz olacak. Hediye gibi bir şey yapacağız. Bazı işte şeylere. Bizi dinleyen arkadaşlara yollamak üzere. Orada da zaten bütün hikayeyi anlatmış olacağız. Aslında müzik klibinin de bir hikayesi var. Ama bunu herkes yakalayamayabilir veya farklı yorumlayabilir. Hem o albüm kapaklarının arkasındaki o hikayelerle de işi biraz daha bir aslında şey haline getirmeyi düşünüyoruz. Kendi dünyası Ya o o albümün kendi bir dünyası vardı. Onu anlatmak istiyoruz biraz. Öyküden işte görselden her şeye kadar hem oturtmuş olacağız. Satürn Bara'da öyle bakıyoruz işte. Doğa da bilim kurgu seviyor. Ben de bilim kurgu seviyorum. İkimiz de bu öğelerin hepsinden faydalanmak istiyoruz. O yüzden Selin'in kalemini çok beğeniyorduk. O mesela bu dünyayı bize o dalda işte basılı görsel kısmında çok güzel yansıttı. Video kısmında işte kurguda ve yapımda yönetmen olarak Aytekin Aykut'la çalıştık. Orada da sanat ekibinde eşim Begüm Aydın vardı. İşte Doğa vardı. Doğa'nın eşi Dilruba vardı. Biz kendi sanat ekibimizi oluşturduk o klipte de. Orada da o dünyayı görsel olarak anlattık. Bunun işte şimdi bir de hikaye tarafı kaldı. Orayı da yine Doğa senaryo yazarı zaten. Doğa yazacak mesela. Satürn Bora aslında baktığınızda geniş ölçüde düşüncede yine bir sanat ekibi gibi düşünebiliriz aslında.
Çok iyiymiş.
Ya bu bakış açısı bir de bir yandan şimdi sen anlatırken aklıma geldi. Bilmiyorum öyle mi? Onu sorayım sana. Şimdi atıyorum iki kliplik ya da işte EP gibi düşünelim ya da single gibi de düşünebiliriz. Şimdi bu bir proje böyle zaten işte klibiyle, görseliyle, fikriyle tamamen bir proje olduğu için işte sonraki albümler ya da işte Satürn Bar Synthwave'den başka bir tarza geçtiği zaman bile o da ayrı bir kendi içerisinde böyle farklı dallardan beslenen bir proje. Sonra dönüştüğü zaman ne bileyim pop yapmaya başladığı zaman yine aynı şekilde farklı farklı şeylerden beslenen bir proje. Yani böyle proje her yerden etkilenen bir şey olarak düşünüldüğünde sanırım o zaman şeye de çok gerek olmuyor. Senin az önce söylediğin işte ya biz hangi tarzı yapıyoruz ya da işte bizim grup adımız ne bilmem ne falan gibi şeyler ortadan kalkıyor. Çünkü senin yapmış olduğun şey o fikri farklı alanlardan besleyerek sunuyorsun. Sanırım bu çok daha kıymetli bir yaratım süreci.
Bir de bunun böyle olması dediğin gibi zaten hem daha fazla genişlemeni sağlıyor hem de o eski dinamikleri sevmeyen insanlar için de daha geniş bir alan oluyor. Örneğin ben elektro gitar çalıyor olabilirim ama üretim sürecinde elektro gitar çalmanın dışında da bir şeyler yapmak istiyorum. Hem bütünleştirebilmemi de öyle sağlıyor. O işte az önce söyledim ya artık olaya herhangi bir mesleğim varmış gibi bakmıyorum. Onları ayırmıyorum çünkü hepsi birbiriyle entegre gidiyor şu an zaten. Yani o yüzden bu açıdan da büyük bir faydası var. Ve zaten anlatım tarzı olarak da bunu istiyoruz. Salt bir müzik grubu olarak devam edebilirsin. O yine senin tercihin. Ama sanat ekibi gibi hareket etmekten kastım dediğin şeyler ortaya çıkarıyor. Yani daha geniş dünyalar üretebiliyorsun. Mesela şey diyebilirsin bu albümde işte Mars'ı anlatacağım örnek veriyorum. Mars'la ilgili bir kurgu yapıp bütün o şekillendirmeleri ona göre yapmak bence çok zevkli. Yani bir şeyi üretmeyi daha nasıl diyeyim size başını sonunu belli kılıyor. Yani ben o tarz temaları seven biriyim zaten. İşte bilim kurguyla bunu harmanlamak Satürn Bar'ın işte görevi aslında. Satürn Bar o bilim kurgu öğelerinden bir dünya yaratıyor. Belki bundan sonraki albümde ne bileyim içinde daha farklı belki metal rifflerinde olabileceği bir şarkı neden olmasın yapabiliriz gibi.
Evet.
O sınırı da geniş bırakmak aslında hoşumuza gidiyor zaten.
Evet.
Peki artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir şey sorayım toparlayalım. Bu önümüzdeki günlerde Satürn'le ilgili olabilir, başka içinde bulunduğum projelerle ilgili olabilir. Bir yerlerden bir şey yayınlama ya da işte canlı konser, ev konseri vesaire gibi planlar var mı? Nasıl projeler var?
Şey planımız var. Şimdi Satürn Bar bir tane Mor ve Ötesi şarkısı coverladı. Onun işte yayın izniyle alakalı birkaç görüşmemiz var. Oradan çıkacak sonuca göre zaten bir Mor ve Ötesi'nden şarkımız gelecek. Sonra bir tane de Zebralar diye bir şarkımız var. Kliple beraber de onu zannedersem 1-1,5 ay içinde yayınlamayı düşünüyoruz. Onun haricinde Obuan benim zaten ilk ekibim olan yeniden bir görüşme yaptık. Onlarla alakalı da bir çalışmamız olacak. Bir albüm kaydına giriyoruz şu an. Oradan da öyle güzel bir haber var. Canlı konser haricinde YouTube'da Satürn Bar'la ilgili birkaç şey gelecek yakınlarda. Bir canlı performans. Bunun haricinde biz kendimiz evden birkaç konser düşünüyoruz. Tarihleri Instagram sayfamızdan zaten takip edebilirler. Bu sıralar biraz aktif bir döneme ben şahsım olarak, ben kendim ve şahsım adına giriyorum. Saturn Bar zaten süper gidiyor. Onunla ilgili de gelişmeleri Instagram'dan takip edebilir herkes.
Çok teşekkür ederiz Bilal geldiğin için ya. Farklı bakış açıları kazandık sayende.
Ben de vallahi özlemişim güzel insanlarla sohbet etmeyi. Çok teşekkür ederim beni yayınınıza aldınız. Keyif aldım bayağı.
Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığın için abi.
Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Güzel bir sohbet oldu.
Daha güzel günlerde bir gün yüz yüze de görüşürüz umarım. Kendinize iyi bakın. Evet. Programınızı takdir ediyorum. Çok güzel geliyor.